Ayrım 8. Gazete sorunu. Ankara'da yıllarca sadece Halk Partisi'nin gazetesi olan Ulus basılmış, halkın daha çok okuduğu öbürleri ise kente İstanbul'dan ancak ertesi sabah trenle getirilmiştir. Cumhuriyet, Vatan, Yeni Sabah, Tan, Tasviri Efkar, Akşam, Son Posta ve Haber bunlardan kimi daha uzun, kimi daha kısa sürelerle yayın hayatında kalmış olan en tanınmışlarıydı. Bir de yine Ulus matbaasında basılan ve akşam saatlerinde satışa çıkarılan hemen hemen yerel gazete niteliğindeki Ankara akşam haberleri vardı. Öncekilerin 5 kuruşa satılmalarına karşılık bunun ücreti 3 kuruştu. 1946 yılından sonra başkentte Kudret ve Zafer gazeteleri de günlük yayın hayatına girdiler. İsteyenlerin radyodan verilenlerin dışında kalan haberleri de öğrenmeleri, bir yazının tadını çıkararak okumaları, hatta hemen hemen tümünde yer alan roman tefrikalarını izlemeleri ve Nurullah Ataç ve benzeri yabancı dil bilenlerin çevirilerini takip edebilmeleri daha çok İstanbul'dan gelen gazetelerle olanak dahiline girerdi. Bu roman tefrikaları öyle yabana atılır türden değildi. O zamanlar Ankara'da henüz kitap alımı, evlerde kitaplık kurulması bugünkü ölçülerde yaygınlaşmamıştı. Onun için gazeteler bu görevi de yüklenmiş ve düzenli olarak yayınlar sunmuşlardı. 1937 yılında henüz 9 yaşındayken Benim Akşam gazetesinde Turan Tan imzasıyla yayınlanan Cengiz Han tefrikasını babamın da yine aynı gazetede tıpkı pehlivan güreşlerini anlatır gibi yayımı yıllarca sürmüş olan Baba Ali baskınının iç yüzü gibi bir adı olan tefrikayı izlediğimizi anımsarım. Şu noktaya da değinmekte yarar vardır ki bu tefrikaların arasında hemen her zaman Türk ve dünya edebiyatının en güzel örnekleri yer alırdı. O dönemde çocuklara, gençlere yönelik dergiler de vardı. Çocuk Sesi, Çocuk, Yavru Türk yıllarca yayın hayatında kalmış, sonradan bunlara Binbir Roman adlı bir dergi daha katılmıştı. Yıldız ise gençlere yönelik olarak çoğunlukla Hollywood'dan bol artist resimleriyle haberler veren bir sinema dergisiydi. 1930'lu yıllarda Sedat Simavi de 7 günü çıkarmaktaydı. Ev hanımları içinde örgü ve nakış örnekleri sunan Ev İş dergisi vardı. Savaş yılları. Ben de herkes gibi 2. Dünya Savaşı'nın başladığını 1 Eylül 1939 günü Ankara Radyosu'nun öğle haberlerinden öğrendim. O yıllar sadece 4 Mart 1934'te yayın hayatına başlamış olan Ankara Radyosu vardı ve yayın saatleri de gün içinde 8-9, 12-14 ve 18-23 olarak sınırlıydı. Yayınlara başlarken önce burası Ankara diye bir giriş yapılır, sonra da İci Ankara denerek az önceki sözler bu kez Fransızca olarak yinelenirdi. Radyo yayınları içinde haber bültenleri son derece önem taşırdı. Çünkü az önce vurgulamış olduğum gibi Ulus dışındaki hemen tüm gazeteler İstanbul'dan trenle geldikleri için elimizde ancak ertesi gün geçer, dolayısıyla da haberler tazeliklerini az çok yitirmiş olurdu. 13 haberlerinden sonra 14'e kadar müzik yayını yapılır, ardından Anadolu Ajansı'nın gazetelere haber yazdırma saati gelir ve bir spiker haberleri ağır ağır okumaya başlardı. Örneğin satır başı Londra, Anadolu Ajansı denerek her bir haber hece hece okunur, gazete ilgililerinin tek kelime kaçırmadan not almaları sağlanırdı. Akşam 19 haberlerinden sonra da saat 20'de Nurettin Artam tarafından hükümet görüşünün hakim olduğu bir yorum Radyo Gazetesi adı altında okunurdu. O yıllarda hele savaş öncesinde öyle her evde radyo bulunmazdı. Örneğin 1934-1935 yıllarında o da bazı evlerde sadece kulaklıkla dinlenebilenler vardı. Bunlar bir kişinin ya da pek pek iki kişinin dinleyebildiği cihazlardı. Biz 1936'da daha İsmet Paşa semtinde otururken Philips marka bir radyo almış, bunu o zamanlar salon yerine kullanılan misafir odasına yerleştirmiştik. Çünkü öncekilerin aksine artık 70 yaşına girmiş birçok insanın anımsayacağı altı düz, üstü yuvarlak, yarım oval biçimindeki bu cihaz odadaki herkesin dinlemesine olanak sağlamaktaydı. Burada yaşlıları tanık olarak göstermemin nedeni evlerinde bu radyodan bulunmasa da hiç değilse öğrenci iseler bir kırtasiyeciden bu biçimdeki kalemtıraşlardan almış olabileceklerini düşünmüş olmamdır. O zamana kadar hiç radyo görmemiş olan mahalledeki tanıdık ya da tanımadık herkes büyük bir merak içinde akşamları misafir adı altında gelmeye başladı. Hatta bazıları bu konuşma bu müzik nasıl olup da bu aletten çıkıyor diye eğilip arkasına bakmaya bile kalkıştılar. İşte savaş sırasında hala halkın radyo sahibi olmadığını dikkate alan ilgililer Ulus'taki Zafer Anıtı önündeki bir direğe hoparlör taktırarak kent halkının ajans saatlerinde o günkü savaş haberlerini izlemelerini sağladılar. Başkent halkı zamanı gelince direğin çevresinde toplanarak Alman ordularının o gün nereleri ele geçirdiklerini, müttefikleri ne ölçüde karşı koyabildiklerini, Polonyalıların nasıl direndiklerini, Hitler'in Hollanda'yı ele geçirmeye kalkışmayacağı teminatı radyolardan yayınlanırken Stukaların amansızca adı geçen küçük ülkeye nasıl saldırdıklarını hep böyle hoparlörle verilen haberlerden öğrendik. Zamanla kentte bazı savaş önlemleri alınmaya başlandı. Bunun en önde geleni akşamları gerçekleşebilecek bir Alman hava saldırısına karşı ışıkları karartma düşüncesiydi. Sokak lambaları koyu maviye boyandı. Ancak evlerde tavan lambalarının çocukların defterlerini, kitaplarını kapladıkları mavi kağıtla örtülmesi yeterli bulunmadığından, bunun yerine pencerelerin koyu siyah örtülerle kapatılıp dışarıya ışığın sızmasını önleme uygulamalarına başlandı. Mahalle bekçilerinin de sokaklarda dolaşıp herhangi bir pencereden ışık sızarsa derhal o evin kapısını çalıp içeridekileri uyarmaları sağlandı. Bu arada otomobil ve otobüslerin farları da aynı biçimde koyu mavi renge boyandılar ya da aynı renkte kağıtla kaplandılar. Her akşam kentin dört bir yanına yerleştirilmiş projektörler havanın kararmasıyla birlikte çapraz ışıklarla gökyüzünü sürekli taramaya başladılar. Bu önlemlerin yanı sıra başkaları da yavaş yavaş uygulanmaya kondu. Milli korunma yasası çıkartılarak ev kiraları donduruldu. Mal sahipleri hiçbir şekilde kiraları arttıramaz oldular. Hükümet sözüm ona bu kararıyla halkı koruduğunu ileri sürerken, kendisi şekeri 533 kuruş gibi o zamanın ölçülerinde son derece yüksek bir bedelde satışa çıkarmış, ama bu ve bunun gibi çelişkiler üzerinde hiç kafa yormamış, aksine kendinde böyle bir artış yapmaya hak bile görmüştü. Ne var ki bu gibi tutumlar sonradan siyaset alanlarında gazetelerde bol bol eleştirilere neden olacak, hatta iktidarın değişmesinde etkin bir rol bile oynayacaktı. Yokluğun her tarafı sarması üzerine Sümerbank ürünlerine de kısıtlama getirildi. Basma, pazen, Amerikan ve hele patiska insanlara kimlik cüzdanlarına vurulan damgalar karşılığında ve belli ölçülerde verilir oldu. Halk, Ulus'taki Sümerbank Genel Müdürlüğü'nün altındaki satış mağazası önünde kuyruklar oluşturdu. Bu arada zaman zaman bir sürü gereksiz itiş kakışlara da rastlandı. Tutumluluk da alabildiğini arttı. Yırtılan çoraplar yamandı, delilen ayakkabılar pençelettirildi ve işin hoş tarafı kimse de bu tutumdan utanmadı, uygulayanları ayıplamadı. Nedense hemen sadece beden terbiyesi dersinde pikniklerde giyilen üstü bez, altı lastikten beyaz ayakkabılar bu belli zamanların belli işlerin dışında kullanılmadı. Öyle şimdiki gibi değişik markalar taşıyan ve kullananların birbirlerine hava atmalarına yol açan olabildiğince lüks spor ayakkabılar yoktu. Kılıklar dönemin koşullarına son derece uygundu. Savaş yıllarına özgü bu yokluklar okul yaşamına da yansıdı. Örneğin derslerde sarı renkli saman kağıtlarından yapılmış defterler kullanılır, ancak pek zorunlu olduğumuzda beyaz yapraklı defterlere yazardık. Sürekli kullandığımız kalemler de dayanıklı olduğu, kolayca uçları kırılmadığı için mor renkli sabit kalemlerdi. Bazen bu kalemleri dalgın bir anımızda ağzımıza aldığımızda özellikle dilimizin mor lekelerle kirlenmesine neden olurduk. Olur olmaz şekilde dolma kalem kullanmazdık. Tükenmez kalemse henüz bilinmezdi. Defterlerimizi ve kitaplarımızı mavi ya da kırmızı kaplama kağıtları ile kaplayamayanlar bunların yerine gazete kağıdı kullanır, kimse de böyle davranan öğrenciyi küçümsemez, ayıplamazdı. Öğretmenler de illaki o kırmızı ya da mavi kağıdın kullanılması için baskı yapmazdı. Zamanla ekmek de karneye bağlandı. Günde adam başına 500 gramın altında bir miktar her ay değişik renkte karneler karşılığı verilir oldu. Elbette bazı açık gözler o dönemlerde de açıktan karne hatta ekmek bulabildiler. Ama yönetici kişiler sonradan bazı günler kuru fasulyeden, bazı günlerde patatesten sağladıkları undan yapılmış ekmekleri halka yine karne karşılığı seçme hakkı tanımaksızın vererek insanların ishal ya da kabız olmalarına neden oldular. Bir taraftan şeker, kilosu 533 kuruş gibi o zaman için son derece pahalı hale getirilmiş olmasına karşılık bir de kolayca bulunamazken, öbür taraftan da buğday, bir gün gelir savaşa biz de girersek kıtlığa düşmeyelim diye silolarda toplanmıştı. Bunun dışında da bazı illerde, örneğin Adana, İzmit gibi kentlerde buğday alanlara yığılıp üstü branda bezleriyle örtülerek zamanla filizlenmelerine neden olunurken, başta başkent halkı olmak üzere birçok kentli insanın doymak için ekmek yerine fındık yemesi, çayda şeker yerine kuru üzüm, incir kullanması hep bu döneme rastlar. 14-15 yaşlarında karşılaştığım bir olaya burada yer vermek isterim. Savaşın bittiği ama henüz beyaz undan yapılmış ekmeklerin bulunmadığı bir sırada Ulus Merkez Bankası yanındaki İnebolu Sokağı'ndan inerken karpiş lokantası önüne içi galvanizli teneke kaplı bir el arabası getirildi. Sürücüsü getirdiklerini boşaltmak için üst kapağı açtığında küçük beyaz francalarla dolu olduğunu gördüm. Bu görüntü karşısında bir an donup kaldım. Aklımdan yıldırım gibi bir düşünce geçti. Hemen o anda hamle edip bir francala aşırsam ve hızla koşarak aşağıya İstiklal Caddesi'ne doğru kaçsam nasıl olur? Acaba yakalanmadan Maltepe'ye kadar gidebilir, eve varabilir miydim? Ya yakalanırsam? Ya iş babama intikal ederse? Bu düşünceler o hamleyi yapmamı engelledi. Halk o tarihte nasıl ekmek yiyordu? Buraya gelenler ise neler yiyordu? Francalayı aşıramayınca ağlaya ağlaya yola devam ettim. Zamanı gelip de seçimi yitiren yöneticiler nasıl olup da bu duruma düştüklerini anladılar mı ve bunda nelerin rol oynadığını hesaba kattılar mı bilemiyorum. Bu ekmek türüne halk neden sonra ancak kavuşabildi? Savaş sırasında yine önlem olarak başkentte doktorlar dışındaki iş ve meslek sahiplerinin özel otomobilleri trafikten alıkondu. Taksilerin plakalarındaki numaranın son rakamına göre bir gün tek, bir gün çift olanlar çalıştırıldılar. İyice belli olsun diye de taksilerin arkasına siyah ya da beyaz yağlı boyadan yine plaka numarasının sonuna göre Roman rakamıyla kocaman 1 ya da 2 yazıldı. Tüm bu önlemler savaş bitene kadar aralıksız sürdürüldü. Eczane kısıtlaması. 1950'li yıllara kadar Cumhuriyet Ankara'sındaki eczane sayısında kesin bir kısıtlama vardı. Bugün olduğu gibi babasının ekonomik gücü yerinde olan eczacılık fakültesini bitirmiş her genç hemen bir eczane açamazdı. Eğer belleğim beni yanıltmıyorsa başkent için bunlar İstanbul, Sebat, Sakarya, Yeni, Ankara, Ege ve Yenişehir eczaneleri olmak üzere 7 sayısıyla sınırlıydılar ve bunun neden 6, 7, 8 değil de 7 olduğunu bugün de bilebilmiş değilimdir. O yıllarda eczacılık gerçek bir meslekti. Buralarda öyle şimdilerde olduğu gibi parfüm, şampuan, ortopedik, terlik ve ayakkabı türünden mallar satılmazdı. Her eczanenin arkada bir laboratuvar bölümü olur, getirilen reçetelerde yazılı ilaçlar burada kalfalar tarafından hazırlanır, ham maddeler havanda dövülür, kaynatma ve süzme gibi işlemler yapılırdı. O tarihlerde hazır ilaçlar yine vardı ama eczacılık henüz sentetik ürünler yapan fabrikalara tümüyle teslim olmamıştı. Bugünkü gibi hemen her ilacı yapan firma bolluğu da yoktu. Eczacılar da çoğunlukla kibar insanlardı. Hele günümüzdeki birçok gencin yaptığı üzere raftan aldıkları söz konusu ilacı kağıda sardıktan sonra hastanın ya da yakınının burnuna dayamazlardı. Sadece İstanbul'da Eczacılık Fakültesi vardı. Tıbbiyede de materya medica ve farmakoloji dersleri okutulur, doktorlara ilaç karışımları nasıl yapılır, hangi ilaçlar hangi hastalıklarda kullanılır, hangileri birbirleriyle uyuşmazlık gösterir, her ilaçtaki ana maddenin bir kezlik ve bir günlük en çok kullanılabileceği miktarı öğretilir. Böylece iki meslek mensupları tam bir dayanışma içinde sanatlarını sürdürürlerdi. Bilemiyorum bugün de eczacılık fakültelerinde okutulan dersler tıpkı geçmişte olduğu gibi ağır mıdır? Uygulamada artık hazır ilaç satışından öteye gitmeyen bir mesleğin okulunda hala o dersler okutuluyor mu? Eğer okutuluyorsa bu boşuna bir zahmet olarak herhalde ilgili fakültelerin ne ölçüde zor, ağır olduğunu çevreye göstermek, bazı kişilere de kürsü sağlamak için olsa gerektir. O dönemlerin eczanelerinden, eczacılığından bir örnek vermek herhalde iyi olur. Karaoğlan 4 yol ağzından belediyeye doğru inerken sağ tarafta bir İstanbul eczanesi vardı. İçeri girildiğinde insanı bir eczacı kokusu sarardı. Yerler pırıl pırıl denecek şekilde temizdi. Kapının tam karşısında iki büyücek deliği bulunan altı tahta, üstü buzlu cam olan bir bölme vardı. Hasta ya da bir yakının içeri girmesiyle o deliklerden birinden, eczacı kalfalarından o sırada boş olanın başı gözükür, uzatılan reçeteyi inceler ve doktorun verilmesini istediği hazırlanacak bir ilaçsa kişiye belli bir süre sonunda gelip almasını söylerdi. Daha az olarak da eğer ilaç hazır olarak bulunuyorsa kağıda sarılıp paketlenerek hemen verilirdi. Eğer yanılmıyorsam burada çalışan her iki kalfa da Ermeniydiler. son derece kibar, ağırbaşlı, terbiyeli efendi insanlardı. Sürekli o bölmenin arkasındaki laboratuvarda çalışır, bırakılan reçetelerdeki ilaçları hazırlarlardı. Yine o bölmenin arkasında oluşturan bankoları da öyle şimdiki eczanelerde olduğu gibi mefruşat mağazalarının tezgahları türünde açık değillerdi. İstanbul eczanesi öyle kendine özgü bir yer sayılmazdı. Ama o sıralarda her eczanenin bu düzende çalışanlarının da bu nitelikte insanlar olduklarını kabul etmek olanaksızdır. Nasıl ki şimdi burada ayrı bir bölüm olarak bu konuda dikkate değer bir örnek verilecektir. Kara borsadan ilaç sağlanması. Her zaman her yerde kötü anılar taşınmasına neden olan kişiler ve kurumlar vardır. Böyleleri herkes olduğu gibi benim yaşamımda da yer almıştır. Hele bunlar arasında bir tanesi vardır ki hem hiç unutmamışımdır hem de bıraktığı derin iz yıllarca etkisini sürdürmüştür. Savaş yıllarında annem çok yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmış, sık sık sabuklamalar içindeki hali tüm ailemizi perişan etmişti. Gelen doktorlar bu ateşi o gün için bilinen ilaçlarla düşüremeyince çok yeni sayılmamakla beraber Türkiye'de henüz tanınmaya başlamış olan bir ilacı denemeye karar vermişlerdi. Bu ilacın adı Ultraseptil idi ve fiyatı da 3,5 liraydı. Ancak savaş nedeniyle birçok mal gibi bu da eczanelerde tükenmiş ya da kara borsaya düşmüş, fiyatı da 95 liraya kadar fırlamıştı. Kara borsa satan eczaneler için para yoksa ilaç da yoktu. Hemen başlattığımız aramaların sonunda sahibi bize baba tarafından oldukça yakın akraba olan birinin eczanesinde bu ilacın bulunduğunu, ancak güvendikleri kişilerce istendiğinde çıkarılıp verildiğini, aksi halde yok diye geçiştirildiğini öğrenmiştik. Bunun üzerine bir takım kişilerin araya girerek gerekli teminat sağlamalarından sonra benim elime 100 lira gibi o zaman için çok yüksek olan bir para verilerek söz konusu eczaneye gönderilmiştim. Eczanenin bildik kalfası patronun akrabası olan bu 12-13 yaşlarındaki çocuktan gözlerini kaçırarak hem kara borsa ilacı hem de getirdiğim paradan artan 5 lirayı utanarak geri vermişti. O yıllarda Sayıştay'da memur olan babamın maaşı o 100 lirayı pek az aşıyordu. Fırın sorunu. Gerek geçmişte, gerekse günümüzde Ankara'daki fırınların adedini ve nerelerde bulunduğunu söylemek olanağından yoksunum. Çocukluğumun geçtiği gerek 1930'lu ve gerekse 40'lı yıllarda Samanpazarı'ndaki ekmek ve simitçi fırınları ile İsmetpaşa'daki uzun yolun bitimindeki ve son olarak da Necati Bey Caddesi'ndeki fırınlar anılarımda yerleşmiş olanlardır. Bir tanıdık ziyareti ya da çarşısından alışveriş için Samanpazarı'na gidileceği zaman bayağı sevinirdim. Çünkü babam biz iki kardeşe 10 kuruş karşılığında oradaki fırından 2 taze simit alırdı. Bunlar bazen sıcak da olurlardı. Evde bir dilim ekmeği zorla yiyen ben, tok bile olsam geriye bir lokma olsun bırakmadan simidi yer bitirirdim. Bu zevkin bir başka türlüsünde babamın arada beni de kahveye götürdüğü zaman tadardım. Kendisi arkadaşlarıyla tavla oynarken bana da bir bardak çay getirtir, yolda gelirken aldığımız simidi çayıma batıra batıra bir kenarda yer bitirirdim. İsmetpaşa mahallesindeki uzun yolda oturduğumuz sıralarda evin erkek çocuğu olarak mahalledeki kasap ve bakkallardan alışveriş işlerini ben yapardım. Elbette ekmek alımı da benim üzerimdeydi. O yıllarda ekmekler fırınlarda olsun, bakkallarda olsun kesinlikle pelür kağıtlarına sarılı olarak satılırdı. Fırınlarda ekmek hem daha taze hem de 10 para ucuz olurdu. Ben oturduğumuz evden daha uzak olmasına karşın uzun yolun harici kapı, şimdiki dış kapı yönündeki yokuşun sağ kıyısında bulunan fırına kadar giderdim. Bunun bir nedeni de bakkallardan 10 para ucuz olması yanında satış sırasında pelür kağıdının daha çok kullanılmasıydı. O ara fırıncıdan kağıtları ekmeğe sarmadan bana vermesini isterdim. Ama adam her seferinde de belediyecilerden korkar ve istediğim yere getirmezdi. Sadece onları örselenmeyecek kadar az buruştururdu. Renkleri açık tonda sarı, yeşil, mavi ve pembe olan bu kağıtları eve gelince anneme ütületir, bir kenara kaldırırdım. Her günkü 10 paralara gelince onlar da benim olur, bunları da bir kutuda saklardım. Sonra Mart ayı geldiğinde bu biriken paralarla yeni çıta ve sicim alır, kağıtları da sulandırılmış unla yapıştırarak uçurtma yapardım. 1940 yılında Maltepe'ye taşındığımız sıralarda birçok uygulamada değişim olmuştu. Savaş hali ileri sürülerek artık ekmekler pelür kağıtlarına sarılarak satılmadığı gibi fırınlarda da 10 para ucuzuna verilmiyordu. mahallemizdeki bakkal oldukça uzak, o zamanki nokta durağının biraz yukarısında, Onur Sokağı'nın Kızılay yönündeki ucundaydı. Ekmek alımı yine benim üzerimdeydi ama bakkala ancak oyundan fırsat buldukça giderdim. Sonraları ekmeği Necati Bey Caddesi'nde, şimdi Sarar İlkokulu'nun bulunduğu yerin yakınında açılan fırından almaya başladım. Ortaokul sıralarında da Atatürk Lisesi'nde okurken akşamüstü etüt sonu buraya uğrar, taze ekmeği alıp eve öyle giderdim.